Sayın Süleyman Gençel, Irak-Türkiye ilişkilerine, Musul'daki operasyona, Musul'daki operasyon 10. gününe yaklaşıyor neredeyse. Türkiye'nin söylemleri, Türkiye'ye yönelik tepkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri Musul ve Kerkük'e yönelik, ona karşılık Nasrallah'tan, Hizbullah liderinden gelen tepki ve Türkiye'nin Irak'taki varlığına yönelik son zamanlarda da, son birkaç saat içinde de İran'dan gelen tepkiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye gönderdiği üst düzey yetkilinin yaptığı toplantı ve toplantının ardından söyledikleri, Daşika'nın IŞİD'den geri alınması sırasında Peşmerge'ye Türk topçusunun yardım edip etmediği konusu, Başbakan'ın söylemleri bizden yardım istendi şeklindeydi. Peşmerge hayır, böyle bir yardım isteğinde bulunmadık Türkiye'den diyor. Neler söylenebilir genelde? Musul operasyonu, Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin söylemleri, Türkiye'ye karşı tepkiler.
Şimdi şöyle özetleyelim mi isterseniz? Türkiye iç politikada vites büyütüyor ama dış politikada motor patlatıyor. Yani aslında bunun net açıklaması bu. İç politikada milliyetçilik yapılanmasıyla birlikte biz Türkiye'deki yapıyı toplarız mantığı üzerinden bakılarak dış politikada sayısız hatalar yapılıyor. Bu biraz önce saymış olduğunuz tüm verilerde bu hataların ardı ardına oluşmasının bir göstergesi. Evet, doğrudur. Türkiye ilk defa, belki de 1923'ten beri ilk defa proaktif bir tavır sergiliyor iç politikaya göre. Ve AKP yandaşlarına baktığımızda bunun doğru olduğu dile getiriliyor. Misakın milli sınırlarının aslında Musul'a ulaştığı, Halep'in de bunun içinde olduğuna dair bir başka algı oluşturulmaya çalışılmış durumda Türkiye'de. Ve bu algının üzerine biz bir uluslararası sistem ve diplomasi oluşturuyoruz. Türkiye olarak ve Erdoğan yapılanması olarak artık AKP iktidarı demeyeceğim çünkü yarı başkanlık sistemi ya da işte fiili başkanlık sistemi olduğu için Erdoğan perspektifi gerekiyor daha doğrusu. Ve öyle bir yapıya doğru gidiyor. Ve bunu net bir biçimde bize hissettiriyorlar. Erdoğan bunu net biçimde vurguluyor. Tarihsel anlamda İslahat-ı Milli üstünden de yola çıkarak Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ın aslında Türk toprakları olduğu varsayımdan hareket ediyor. Bir misak-ı milli çizmeye ve bir yeni Osmanlı sınırı çizmeye çalışıyor. Kabul edilebilir. Yani bu bir ideolojidir, bu bir bakış açısıdır, kabul edilebilir. Ama 21. yüzyılın dünyasında ve iletişimin bu kadar geniş olduğu bir yerde siz bunu ifade ettiğinizde karşınıza gelecek olan yanıtın ne olduğunu da dikkatli ölçmeniz lazım. Yani ben hani bu ideoloji olarak ortaya çıkmasının çok da yanlış olduğu konusunda değilim. Bu bir ideolojidir ve bunu bir devlet başkanı bir şekilde dile getirir. Ama bu karşılık buluyor mu, bulmuyor mu, ona bakmamız lazım. Maalesef bulmuyor. Yani bunu görmek lazım öncelikle. Çok yukarıdaki yapılardan bahsetmeyeceğim. Amerika'nın, İran'ın, Irak'ın buna net bir biçimde tavır aldığı açık ve aşikar. Daha alt katmanlar, Erdoğan'ın daha net ifade etmiş olduğu toplum ve halka gitmek istiyorum. Orada bunun karşılığı geldi mi? Gelmedi. Musul'da karşılığı geldi. Ne diğer Türkmen ağırlıklı illerde karşılığı geldi. Ne Şenli Türkmenler, yani hem Irak'ta hem Suriye'de olan Türkmenlerden bunun karşılığı net bir biçimde geldi. Ne de Şii Türkmenlerden bunu olunmayan bir cevap geldi. İşin önünde olan toplumların, Erdoğan nasıl diyorsa ki halklar karar veriyor, işte milli irade diye bakıyor. Onlardan da aynı tepkiyi biz göremedik, yani daha doğrusu ben göremedim en azından. Dolayısıyla devletler üstünden bakmak yerine biraz da toplumlar üzerinden bakmak gerekiyor. Ve toplumlarda da aynı sıkıntıyı biz net bir biçimde yaşıyoruz. Ve eğer bakarsanız son günlerde yaşanan işte Irak'ta ve Suriye'de olan ilişkilere baktığımızda maalesef Erdoğan'ın bu sürekli ifade etmiş olduğu Türkiye'nin abiliği diye nitelendirdiğimiz yeni politika, tırnak içinde Osmanlı, yeni Osmanlı dediğimiz çok da karşılık bulmuş değil açıkçası. Toplum devam etmiyor. Yani hani Türk toplumundan bahsetmiyorum. Dışarıdaki toplumdan bahsediyorum. Kimsenin devam etmiyor. O nedenle ciddi derecede sıkıntı var. Devlet bazında baktığımızda çok daha fazla sıkıntı var. Yani hem Amerika'da sıkıntı var, hem İngiltere'de sıkıntı var, hem Irak'ta sıkıntı var, hem İran'da sıkıntı var, hem Suriye'de sıkıntı var. Ve bana göre bir miktarda Rusya'da sıkıntı var. Çünkü Rusya, Türkiye'nin Halep nedeniyle daha güneye inmesini istemiyor. Çünkü Esad'ın Erdoğan'a karşı ciddi soru işaretleri var ve Erdoğan'ın daha güneye inmesini istemiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir talep var Türkiye'ye. Bu talep aslında birkaç kezdir tekrarlanıyor. Suriye'deki Kürtlerle çatışmayın, müttefikler birbirleriyle çatışmasın. Mücadelemiz IŞİD'ledir. IŞİD'le mücadele etmeyi sürdürün. Kürtlere dokunmayın şeklinde bir ifadesi vardı. Bunu en son geldiklerinde de yine dediler sanıyorum.
Doğrudur. Hatta yaklaşık 2 gün önce Erson'un üst düzey yöneticisi, yani Özgür Suriye Ordusu, Türkiye ile beraber Suriye'ye giren Özgür Suriye Ordusu yapmış olduğu açıklamada şunu dile getirdi. 2 gün önceden bahsediyorum. Önce IŞİD'i, Türkiye sınırındaki IŞİD'i yok edeceğiz. Arkasından Kürtleri yok edeceğiz. Arkasından da Suriye ordusunu yok edeceğiz. Ve biz Halep'e gireceğiz. Çünkü biliyorsunuz Suriye merkezi ordusu şu an Halep'i çevirmiş durumda. Yani Özgür Suriye ordusu veya muhalif dediğimiz tüm yapıların bütün bir dünyanın ilişkisi getirmiş durumda.
Şu anda Halep'te bulunan yapılar nedir? Kimler? Halep'te muhalifler bulunuyor. Bu muhalifler kimlerdir? Nusra'dan mı söz ediliyor? IŞİD'den mi söz ediliyor? Kimden söz ediliyor?
IŞİD orada yok. Öncelikle onu belirtelim. IŞİD orada yok ama IŞİD'e yakın Al-Nusra dediğimiz başka yapılanma var. Ama onun dışında yaklaşık 100'e yakın birbirinden farklı ideolojisi olan Sünni yapılar var. Yani Özgür Suriye Ordusu dediğimizde bir yapıdan bahsetmiyoruz. Yani kendine özgü bir bakış açısı olan bir ideolojik perspektiften bahsetmiyoruz. Birbiriyle eklemleşmiş, birbirinden çok farklı ama işte karşıdaki düşman aynı olduğu için onlara karşı savaşan bir yapıdan bahsediyoruz. Özgür Suriye Ordusu ya da işte ona bağlı ya da onunla beraber hareket eden muhalif Sünni grup dediğimizde bunların hepsi Esad yapısına karşı, özellikle Halep'te Esad yapısına karşı mücadele eden bütün Sünni grupları kastetmiş oluyoruz. Bunun içine Al-Kaide'ye yakın olan Al-Nusra'a da dahil olmak kaydında IŞİD haricinde ama IŞİD'e de destek teması olan bütün Sünni yapılardan bahsediyoruz.
O zaman Özgür Suriye Ordusu da Halep'e gidip de Özgür Suriye Ordusu da Halep'te Suriye'ye karşı mücadele etme tavrını takınabilir mi yarın öbür gün? Yani biz de diğerleriyle birlikteyiz, Suriye'ye karşıyız, Suriye ordusuna karşıyız. Biz de gidip Halep'te bunlara karşı savaşacağız demeye getirebilirler mi? Ama belki de şu anda Türkiye'nin kontrolünde oldukları için ancak Türkiye'nin istekleri doğrultusunda hareket edebiliyorlar belki de.
Tabii ki bunu net bir biçimde zaten ifade ediyorlar. Onların öncelikle 2 hedefleri var. Bunlardan bir tanesi Kürtler. Özellikle de Efrin ve doğudaki Kürtlerin, yani Fırat'ın doğusundaki Kürtlerin bir araya gelmesini engellemek, bu birinci. İkincisi de Esad yapısına hareket etmek. Yani Şii ve biraz da bizim anladığımız anlamda Alevi ve laik yapıya doğru tavır almak. Yani bunu net bir biçimde ifade ediyor insanlar. Yani
ama bir de IŞİD karşıtlığı var bu işin içinde değil mi? Yani 2 dediniz ama bir de aslında 3 belki de. IŞİD'i de koymamız lazım.
IŞİD karşıtlığı var ama IŞİD karşıtlığının çok nerede durduğu konusu benim için soru işareti. Çünkü ÖSO, Türkiye'de Jarabus'a girdiğinde, ilk Suriye'ye girdiğinde Jarabus'ta bir tek kurşunla karşı karşıya kalmadı. Ve oradaki IŞİD'liler ne oldu, nereye gittiler, o da bilmiyor. Bu IŞİD'lilerin bir bölümü ÖSO'nun içinde de olabilir şu an. Yani onu kim nasıl denetliyor, kim nasıl hareket edecek, bu bilinmiyor. Aynı sorun mesela şu an Irak'ta da geçerli. İşte bir Musul operasyonu var. Deniliyor ki Musul operasyonunda Irak ordusu gelecek, diğer bütün yapıyla beraber, Amerika ile beraber Musul'u ele geçirecekler. Irak'ta, özellikle Musul'da, Türkiye'nin genel algısı Türkmenler üzerine kurulu. Ve genel algıyı Türkiye şu şekilde kuruyor: Türkmenler Sünni'dir diye. Ama Türkmenlerin üçte ikisi, özellikle de Irak'ta yaşayan Türkmenlerin üçte ikisi Şii ağırlıklı. Dolayısıyla ondan dolayı orada nasıl bir operasyon, nasıl bir algı yaratılacak, o da hakikaten tartışılacak bir durum.
Bu arada şunu sormak istiyorum. Biraz önce Türkiye'nin Cerablus'a girişi, Suriye'ye ilk girişi sırasında IŞİD'in buhar olup kaybolması, işte nereye gittikleri belli değil, ÖSO'nun, Özgür Suriye Ordusu'nun içine girmiş olabilir, onlarla kaynaşmış olabilir gibi bir ifade kullandınız. Bunun tespiti Türkiye açısından kolay değil mi? Yani Türkiye kiminle birlikte iş yaptığını, kimlerle birlikte hareket ettiğini ya da kimleri desteklediğini bilmiyor mu? Yani aralarına birilerinin karışması halinde bunu tespit edebilecek durumda değil mi?
Yaklaşık 150'si polis noktasında FETÖ diye ayrılmış, ordunun %70'i de yok edilmiş durumda. Hangi istihbarattan, hangi istihbarati bilgiden bahsediyoruz ve bunlar nereye toplanmış ve bunları kim idare ediyor? Bu konuda bizim bir bilgimiz var mı? Yok. Maalesef yok. Yani o bilgi birikimi, o devlet bilgi birikiminin nereye, kimlere evrildiği ve kimlere gönderildiği konusunda bizim şu an bir bilgimiz yok ki. Yani bir başka sıkıntı var devletin içinde. Devletin kendi içinde sıkıntı var. Devletin kendi bilgi birikimi içinde sıkıntı var. Yani bir tarafından yakalayalım, tamam eyvallah şunu yapalım da, ama öbür taraftan da başka bir sorunla karşı karşıyayız. Bu ülkede bugün itibariyle diyorum, 28 bin öğretmenin görevine son verilmiş durumda. Doğru mudur, yanlış mıdır bir şey söyleyemem ama 28 bin öğretmenin işine son verilmiş durumda. Hangi bilgi, hangi devlet bilgisi içinden biz nereye doğru yürüyeceğiz? O bilginin ne kadar doğru, bize bilgi olarak verilen ne kadar doğru olduğundan kim emin?
Türkiye'de başkanlık tartışmaları yeniden alevlendi. Bir süredir bu konu görüşülüyor Türkiye'de yoğun olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bu konuya karşı çıkanların olduğu yönünde haberler de gelmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bir kaynama mı var, bir çatlama mı var? Milliyetçi Hareket Partisi o eski disiplinli, bütünlüklü yapısını kaybetmeye mi başladı diye bir soru işareti oluşmaya başladı toplumda. Bu konuda neler söylenebilir?
Şimdi tabii bunu başkanlık sistemi tartışması içinden götürmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Başbakan önceki gün sanırım bir açıklama yaptı. 15 gün içinde başkanlık sistemi için gerekli olan anayasayı meclise getireceğiz dedi. Bir ülkenin anayasasını yeniden yazıyorsunuz. Belki çok vulgar bir anayasa yazıyorsunuz. Yani ana maddelerini yazıyorsunuz ama hani bu anayasa tartışmaları başladıktan sonra birdenbire hadi biz anayasa yazalım deyip oturup da işte 5-6 kişi birdenbire bir anayasa yazamaz. Neyse yazmışlardır. Belki de daha önceden kendi kafalarında hazırdı, onu ifade ettiler ve bize bir anayasa getirecekler. Başkanlık sistemi üzerine kurulu bir anayasa olacak. Öncelikle bunu görmemiz lazım. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki yani bütün bu tartışmaların üstünde, bir de biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi iktidarı üstünden de bir sürü tartışma dönüyordu. Devlet Partisi'nin düşürülmesi ile ilgili bir sıkıntı da yaşanmıştı bu darbe öncesi süreçte. O süreçten sonra 5 milletvekili öyle ya da böyle bize gelecek olan anayasa taslağını biz kabul etmeyeceğiz açıklaması yaptı. Referanduma gitmesi için 14 milletvekiline ihtiyacı var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve HDP'den herhangi bir isim buraya oynayacak demiyorum. Zaten oynuyor ise zaten Türkiye başka bir yere gidecektir. O zaman bir şey tartışmamıza gerek yok. Ama iki parti net tavırlarını koydular. 14 vekili ihtiyacı var Milliyetçi Hareket Partisi'nden referanduma götürmesi için. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu an 40 vekili var. Bu 40 vekilden 5 net açıklama yaptı. İlk defa belki bir partinin içinde bu kadar net açıklama. Geriye kaldı 35. 35'ten 14'ünün, bakın şeyi söylemiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde başkanlık sistemine hayır diyecek olabilecek adamları koymuyorum. Kritik FETÖ'cüler diyebileceğimiz ya da işte başkanlık sistemine Erdoğan'dan çekince koyabilecek bir takım vekiller olabilir de işlerinde, onları koymuyorum. 35 arasında 14'ü bulması gerekiyor. bulabilir mi, bulamaz mı? Aslında bundan sonraki bütün siyaset Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu 14'ü bulup bulmaması üzerine kurulacak gibi geliyor bana. Başkanlık sistemi, referanduma gidip gitmemesi konusundaki tartışma. Ha, tabii çok önemli bir şey. Anayasayı nasıl açıklayacaklar ve bu anayasa maddeleri ne olacak daha onu bilmiyor. Kimse bilmiyor Türkiye'de. Bir de onu tartışmaya açacaklar. Tabii o tartışmada kim neye gider, ne yapar, ne eder o da ayrı bir durum. Tabii bu arada Suriye'de, Irak'ta devam edecek. Amerika Birliği'nde sıkıntılar devam edecek. Bu arada Amerika seçimde olacak. Büyük bir ihtimalle Hillary Clinton kazanacak. Kazanırsa zaten Türkiye ile ilişkiler daha da gerilecek. Çok açık, evet. O çok açık. Onu artık AKP de kabul ediyor. Putin'le olan ilişkiler nereye gidecek? Rusya sözcüsü bir ilişkinin darmadağın edilmesi bir dakikalık iştir. Ama yeniden kurulması uzun süreç alır gibi bir açıklama yaptı. Yani bu kadar kolay da bu işi beklemeyin diye ve hala bir şeyde kaldırmadılar. Yani hani bunları da görmemiz lazım. Bizim objektif olarak görmemiz lazım. Yani herkes hani düzeldi diyor ama düzelmiyor. Ben size bir örnek vereyim. Turizmcilerde charter seferleri açıldı. Evet, Kasım ortasına kadar aslında Ruslar charter'da Antalya'ya gelebilirler. Antalya'nın havası buna uygun. Ama kimse gelmiyor. Yani charter seferleri boş gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü terör tehlikesi olduğuna dair Rusya el altından bir yapılanma oluşturmuş durumda. Yani Türkiye'ye gitmeyin diyor ama bunu tabii devlet bazında söyleniyor. Alt tarafta medyanın üstünden söylüyor. Öyle yapıyor, böyle yapıyor ve Rus turistin Türkiye'ye gelmesine sıcak bakmıyor. Bunun altını çizmemiz lazım. İki, çok böyle hani ihracat kanalı açıldı diye Rusya malların bir bölümüne net bir biçimde hayır dedi. Sadece kendi üretmiş olduğu malların dışındaki mallara şu ana kadar izin veriyor. İşte mandalindi, portakaldı gibi ama onun dışında domates, biberdi falan filan gidemiyor. Hala gidemiyor. Hala bunlar üzerinde yasaklar. Öyle hani bahara girdik de evlendik yeniden son derece mutlu yüzlü bir hava yok ortada. Yanlış da algılanmasın ve anlaşılmasın. Son bir nokta vizeyi kaldırmadılar. Bu kadar rahatsa bu ilişki ya, bu kadar düzeldiyse vizeyi kaldırıyorlardı. Kaldırmadılar da kaldırmıyorlardı. Ve bunu kademeli kaldıracağız dediler. Yani bu kademelinin soru işareti neyse hani bilemiyoruz. Belki işte 300 iş adamına kaldırdık, 800 iş adamına kaldırdık gibi bir şey yayabilirler. Kaldırmıyorlar yani. Çok öyle kendine bakmayalım hayata.
Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.